Ayrım 13, sayfa 132, bölüm 17. Patronum masama başka bir kağıt getiriyor ve dirseğimin dibine koyuyor. Artık kravat bile takmıyorum. Patronum mavi kravatını takmış. Demek ki bugün Perşembe. Patronum odasının kapısını artık hep kapalı tutuyor. Fotokopi makinesinde dövüş kulübü kurallarını bulduğu ve benim de kendisine silahla bağırsaklarını dökebileceğim yolunda bir imada bulunmuş olabileceğim günden beri en çok iki kelime konuşmuşuzdur. Her zamanki maymunluklarım işte. Ya da belki Ulaştırma Bakanlığı'nın standartlar bölümüne telefon ederim. Çarpışma testini geçemediği halde üretime sokulan bir ön koltuk tutturma mandalı vardı da. Bakacağınız yeri bilirseniz her taraf gömülmüş cesetlerle dolu. Günaydın diyorum. Günaydın diyor patronum. Dirseğimin dibinde duran kağıt, yazmam ve kopyasını çıkarmam için Tyler'ın bana verdiği bir başka gizli doküman. Bir hafta önce Tyler, Paper Street'teki kiralık evin bodrumunu adımlayarak boyutlarını çıkarmaya çalışıyordu. Enine 40 adım, boyuna 65 adım. Tyler yüksek sesle düşünmekteydi. Sonra bana sordu. 6 kere 7, 42. Peki 3 çarpı 42, 126. Tyler bana elde yazılmış bir liste verdi ve bilgisayara geçirip 72 kopya çıkarmamı istedi. Niye o kadar çok? Çünkü dedi Tyler, eğer ordu fazlası üçlü ranzalarla doldurursak Bodrum'a bu kadar insan sığabiliyor. Peki dedim, ya eşyaları? Listede yazılı olanlar dışında hiçbir şey getirmeyecekler, dedi Tyler. Getirecekleri de şiltinin altına sığar. Makinenin sayacı hala 72 kopyaya ayarlıyken patronumun fotokopi makinesinde bulduğu listede şunlar yazılıydı. Gerekli donanımın getirilmesi eğitime kabul edilmeniz için tek başına yeterli değildir. Ancak aşağıda sayılan malzemenin yanı sıra kişisel cenaze masrafı olarak tamı tamına 500 dolar nakit para getirmeyen hiçbir aday değerlendirmeye alınmayacaktır. Sahipsiz bir cesedi yaktırmak için en az 300 dolar gerekiyor, dedi Tyler. Üstelik bu fiyat giderek yükseliyor. Cebinde en az bu kadar parası olmaksızın ölen herkesin cesedi kadavra dersine giderdi. Bu para her zaman öğrencinin ayakkabısında saklanmalıydı. Böylece öğrencinin ölmesi halinde ölümü kargaşa projesi için bir külfet yaratmayacaktı. Adayların ayrıca şunları da getirmesi gerekiyordu. 2 adet siyah gömlek, 2 adet siyah pantolon, 1 çift siyah bot, 2 çift siyah çorap ve 2 adet beyaz iç çamaşırı. Kalın kumaştan 1 adet siyah kaban, 1 adet beyaz havlu, 1 adet ordu fazlası karyola çiltesi, beyaz plastikten 1 adet çırpma kabı. Masamda patronum yanı başımda dururken listenin bilgisayar çıktısını alıyor ve ona teşekkür ediyorum. Patronum odasına dönüyor, ben de bilgisayarda fal açarak kendimi işime veriyorum. İşten çıkınca fotokopileri Tyler'a veriyorum. Günler geçiyor. Ben işe gidiyorum. Eve geliyorum, işe gidiyorum. Eve geliyorum ve ön verandada dikilmekte olan bir herif görüyorum. Yedek siyah pantolonuyla siyah gömleğini bir kağıt torbaya koymuş, son üç kalemi, beyaz havlu, ordu fazlası şilte ve plastik kabı verandanın parmaklıklarına asmış, kapının önünde dikiliyor. Üst kat pencerelerinin birinden Tyler'la gizlice ona bakıyoruz ve Tyler bana çocuğu geri göndermemi söylüyor. Yaşı çok küçük, diyor Tyler. Verandadaki çocuk, Tyler'ın kargaşa projesini bulduğu gece benim öldürmeye çalıştığım melek suratlı. Morarmış gözleri ve asker tıraşlı sarı saçlarına rağmen kararlı bir ifadeyle çatılmış kaşlarının ardında yarasız ve kırışıksız güzel yüzünü görebiliyorsunuz. Sırtına bir elbise geçirip yüzüne bir gülümseme kondurun, kadın olsun. Melek suratlı ön kapıda ısrarla dikiliyor. Ellerini iki yanına yapıştırmış, ayağında siyah pabuçlar, üstünde siyah bir gömlek ve siyah bir pantolonla dosdoğru ileriye, kıymık kıymık ayrılmakta olan tahtaya bakıyor. Postala onu, diyor Tyler. Yaşı çok küçük. Diyorum ki, kaç yaşın altı çok küçük sayılıyor? Fark etmez, diyor Tyler. Aday gençse yaşının çok küçük olduğunu söyleyeceğiz. Şişkoysa çok şişkosun diyeceğiz. Yaşlıysa çok yaşlısın diyeceğiz. Zayıfsa çok zayıfsın. Beyazsa çok beyazsın. Siyahsa çok siyahsın. Budist mabetlerinde adaylar milyonlarca yıldır böyle sınanmıştır, diyor Tyler. Adayı geri çevirirsin. Aday eğer kapının önünde aç susuz, yağmura çamura aldırmadan, cesaretlendirici bir söz duymadan 3 gün bekleyecek kararlılığa sahipse, işte ancak o zaman içeri girebilir ve eğitime başlayabilir. Bunun üzerine ben de melek suratlıya çok genç olduğunu söylüyorum. Ama öğle vaktinde hala orada dikiliyor. Yemekten sonra dışarı çıkıp melek suratlıya süpürgenin sapıyla vuruyorum ve torbasındaki eşyaları sokağa döküyorum. Üst kattan Tyler süpürgenin sapını çocuğun kulağına indirmemi seyrediyor ve çocuk orada öylece duruyor. Bunun üzerine çocuğun eşyalarını tekmeleyip hendeğin içine atıyor ve bağırıyorum. Gitsene diye bağırıyorum. Duymadın mı? Yaşın çok küçük. Seni almamız imkansız diye bağırıyorum. Birkaç sene sonra gel ve yeniden başvur. Çek git şimdi. Git verandamdan. Ertesi gün çocuk hala orada ve Tyler ona kusura bakma demek üzere dışarı çıkıyor. Tyler diyor ki sana bu eğitimden söz ettiğim için üzgünüm ama yaşın gerçekten çok küçük. Şimdi git lütfen. İyi polis, kötü polis. Ben zavallı çocuğa yeniden bağırıyorum. Derken 6 saat sonra Tyler dışarı çıkıyor ve diyor ki kusura bakma ama olmaz. Gitmen gerek. Tyler diyor ki eğer gitmezsen polisi çağıracağım. Ve çocuk kalıyor. Giysileri hala hendeğin içinde. Rüzgar yırtılmış kağıt torbayı alıp götürmüş. Üçüncü gün kapının önünde bir aday daha var. Melek suratlı hala orada ve Tyler aşağı inip melek suratlıya sadece şunları söylüyor. İçeri gel. Eşyalarını sokaktan topla ve içeri gel. Yeni çocuğa ise kusura bakma diyor Tyler. Bir yanlışlık olmuş. Sen bu eğitim için çok yaşlısın. Şimdi git lütfen. Ben her gün işe gidiyorum. Sonra eve dönüyorum ve her gün ön verandada bekleşen bir ya da iki kişi oluyor. Bu yeni çocuklar sizinle göz teması kurmuyorlar. Kapıyı kapıyor ve onları verandada bırakıyorum. Bu durum bir süre devam ediyor. Adayların bazıları gidiyor ama çoğu aday üçüncü güne kadar dayanıyor. Sonunda Tyler'la satın aldığımız ve bodrum katına kurduğumuz ranzaların büyük bölümü doluyor. Bir gün Tyler bana 500 dolar veriyor ve parayı her zaman ayakkabımın içinde saklamamı söylüyor. Kişisel cenaze param. Bu da Budist mabetlerindeki eski adetlerden biri. Artık işten döndüğümde evi Tyler'ın kabul ettiği yabancılarla dolu buluyorum. Hepsi de çalışıyor. Birinci katın tamamı mutfağa ve sabun atölyesine çevrilmiş. Tuvalet hiç boş kalmıyor. Birkaç kişilik gruplar bir iki gün ortadan kayboluyor. Sonra içi sulu ve akışkan yağıyla dolu kırmızı plastik çantalarla geri dönüyorlar. Bir gece Tyler yukarı çıkıp beni odamda saklanırken buluyor ve diyor ki onları kafana takma. Hepsi ne yapacağını biliyor. Kargaşa projesinin bir parçası bu. Planın tamamından hiçbirinin haberi yok. Ama her biri tek bir görevi kusursuzca yerine getirecek biçimde eğitildi. Kargaşa projesinde kural budur. Tyler'a güvenmek zorundasın. Sonra Tyler yok oluyor. Kargaşa projesine bağlı ekipler gün boyu yağ eritiyorlar. Ben uyku uyumuyorum. Bütün gece çamaşır sodasını ekleyen, kalıpları kesen, yağlı kağıda dizdikleri sabun kalıplarını pişiren ve sonra her birini ince kağıda sarıp üstüne Paper Street sabun şirketi markasını yapıştıran ekipleri duyuyorum. Benden başka herkes ne yapacağını biliyor ve Tyler hiçbir zaman evde değil. Kaçacak delik arıyorum. Eğitimli maymunların enerjisiyle ekip halinde pişiren, çalışan ve uyuyan sessiz adamların oluşturduğu bu mekanizmanın içinde kapana kısılmış bir fareyim ben. Bir kolu çek, bir düğmeye bas. Uzay maymunlarından ibaret bir ekip gün boyu yemek pişiriyor ve uzay maymunları gün boyu yanlarında getirdikleri plastik kaplardan yemek yiyor. Bir sabah işe giderken verandada koca Bob'u görüyorum. Sırtında siyah bir pantolonla siyah bir gömlek, ayağında siyah ayakkabılar var. Diyorum ki, bu aralar Tyler'ı gördün mü? Seni buraya Tyler mı gönderdi? Koca Bob topuklarını birleştirip hazır ola geçiyor. Kargaşa projesinin ilk kuralı, diyor. Kargaşa projesi hakkında soru sormamaktır. Pekala, diyorum. Tyler hangi ahmakça görevi bağışladı sana? İşleri bütün gün pirinç haşlamak, yemek kaplarını yıkamak, ya da helayı temizlemek olan adamlar var. Bütün gün. Günün 16 saatini sabun sararak geçirirsen aydınlanmaya kavuşacağını mı vaat etti Tyler? Koca Bob cevap vermiyor. İşe gidiyorum. Eve dönüyorum ve koca Bob hala verandada. Bütün geceyi uykusuz geçiriyorum ve ertesi sabah koca Bob'u bahçeyle uğraşırken buluyorum. İşe gitmeden önce koca Bob'a soruyorum. Seni kim kabul etti? Görevi kimden aldın? Tyler'ı gördün mü? Tyler dün gece burada mıydı? Koca Bob diyor ki, kargaşa projesinin ilk kuralı. Kargaşa projesi hakkında sözünü kesiyorum. Tamam diyorum, anladık. Tamam. Ben işteyken uzay maymunlarından ibaret ekipler evin etrafındaki çamurlu arsada çukurlar açıyor ve asit oranını azaltmak için toprağa İngiliz tuzu katıştırıyor. Köstebeklerle fareleri uzak tutmak ve toprağı protein açısından zenginleştirmek için mezbahadan getirilmiş yıllarca bedava gübre ve berber dükkanlarından toplanmış torbalar dolusu saç kırpığıyla toprağa çapalıyorlar. Gecenin olmadık saatlerinde bir takım uzay maymunları ellerinde torbalarla mezbahanın birinden dönüyor. Kurumuş kan topraktaki demir oranını, kemik unu ise fosfor oranını artırmaya yarıyor. Uzay maymunları bahçeye fesleğen, kekik ve marul ekiyor. Bir kaleidoskop görüntüsü oluşturacak biçimde sarı çalı, okaliptüs, süs portakalı ve nane ekiyorlar. Bahçede yeşilin her tonunu içeren bölmeli bir daire oluşuyor. Bu arada başka ekipler geceleri dışarı çıkıp mum ışığında sümüklü böcekleri ve salyangozları öldürüyor. Başkaları kaynatıp doğal boya elde etmek üzere en iyi yaprakları ve ardıç yemişlerini topluyor. Doğal bir mikrop öldürücü olduğu için kara kafes otu toplanıyor. Baş ağrılarını geçirdiği için menekşe yaprağı, sabuna yeni biçilmiş çim kokusu verdiği için yapışkan otu toplanıyor. Mutfakta yarı şeffaf ıtırlı sabun ve esmer şekerli sabun ve yaban naneli sabun yapımında kullanılan 80 derecelik votkalar var. Bunlardan birini çalıyorum ve şahsi cenaze paramı sigaraya yatırıyorum. Marla çıka geliyor. Bitkilerden konuşuyoruz. Marla ile ikimiz kaleidoskop yeşili tarlaların arasındaki çakıllı patikalarda yürüyoruz. İçki içiyor, sigara tüttürüyoruz. Marla'nın memelerinden konuşuyoruz. Tyler Durden dışında her şeyden konuşuyoruz. Sonra bir gün gazetede zengin mahallelerin birindeki bir lüks otomobil galerisini basan ve ellerindeki beyzbol sopalarını var güçleriyle arabaların ön tamponlarına vurup kaçan bir takım siyahlı adamlara ilişkin o haber çıkıyor. Sopalar tamponlara çarpınca arabaların içindeki hava yastıkları patlıyor ve çığlık çığlığa öten alarmlar eşliğinde bir toz bulutu halinde havaya savruluyor. Paper Street sabun şirketindeki başka ekipler gül, anemon veya lavanta yaprağı topluyor ve don yağı kalıplarıyla birlikte bunları kutulara yerleştiriyorlar. Don yağı çiçeklerin kokusunu emiyor ve çiçek kokulu sabun yapımında kullanılıyor. Marla bana bitkiler hakkında bilgi veriyor. Gül, diyor Marla, doğal bir damar büzücüdür. Bazı bitkilerin cenaze kayıt defterlerinde rastlanacak türden adları var. Süsen, Reyhan, Mine, Nergis. Bazılarının adı Shakespeare perilerininkine benziyor. Tatlı çiğdem, çuha çiçeği, azak eğeri ve Hint sümbülü gibi. Sonra vanilyamsı tatlı kokusuyla geyik dili var. Sarı çalı var. O da doğal bir damar büzücü. Sonra Floransa süseni var. Yabani süsen. Her gece ben Tyler'ın o gece de eve dönmeyeceğinden emin olana kadar Marla'yla bahçede yürüyoruz. Bir adım arkamızda mutlaka Marla'nın burnumun altında ufaladığı bir tutam oğul otunu, sedef otunu ya da naneyi yerden toplayan bir uzay maymunu oluyor. Ya da yere atılmış bir sigara izmaritini. Uzay maymunu oradan geçtiğimize dair her işareti ortadan kaldırmak üzere elinde bir çapayla ardımı sıra çakılları temizliyor. Derken bir gece başka bir ekip şehrin dışındaki bir parkta her ağacın çevresine ve her iki ağacın arasına benzin döküyor ve küçük, kusursuz bir orman yangını çıkarıyor. Olay gazetelere haber oluyor. Karşı caddedeki müstakil evlerin camlarının ateşten nasıl eridiği, park etmiş arabaların nasıl osurarak erimiş lastiklerin üstüne yığıldıkları. Tyler'ın Paper Street'teki evi içinde terleyip nefes alan onca insan yüzünden artık canlı ve ıslak bir şeye dönüşmüş. İçeride o kadar çok insan hareket ediyor ki evin kendisi de hareket ediyor. Tyler'ın eve dönmediği bir başka gece Birisi otomatik vezneleri ve ankesörlü telefonlara matkapla delikler açıyor. Sonra deliklerin içine ince borular yerleştiriyor ve bir yağ pompasıyla otomatik vezneleri ve ankesörlü telefonları ağzına kadar motor yağıyla ya da vanilyalı pudingle dolduruyor. Ve Tyler hiç eve gelmiyor. Ama birkaç ay sonra uzay maymunlarından birkaçının elinde Tyler'ın öpücüğünün yanık izleri beliriyor. Sonra bu uzay maymunları da ortadan kayboluyor ve veranda da onların yerini alacak yenileri ortaya çıkıyor. Ve ekipler her gün başka arabalarla gelip gidiyorlar. Aynı arabayı iki kez göremiyorsunuz. Bir akşamüstü verandada Marla'nın sesini duyuyorum. Bir uzay maymununa şöyle diyor. Tyler Durden'ı görmeye geldim. Tyler Durden. Burada oturuyor. Ben arkadaşıyım. Kusura bakma, diyor uzay maymunu. Biraz duraklıyor. Sonra devam ediyor. Kusura bakma, sen bu eğitim için çok gençsin. Siktir, diyor Marla. Ayrıca, diyor uzay maymunu, gerekli eşyaları da getirmemişsin. İki siyah gömlek, iki siyah pantolon. Tyler, diye bağırıyor Marla. Bir çift siyah bot. Tyler, iki çift siyah çorap ve iki adet beyaz iç çamaşırı. Tyler. Ve ön kapının çarpılarak kapandığını duyuyorum. Marla 3 gün beklemiyor. Çoğu gün iş dönüşü kendime fıstık ezmeli bir sandviç yapıyorum. Eve geldiğimde birinci katı tamamen kaplayarak yerlere oturmuş olan uzay maymunlarını, bir kağıttan bir şeyler okumakta olan bir başka uzay maymununu dinlerken buluyorum. Güzel ve emsalsiz bir kar tanesi değilsin. Herkes gibi sen de o çürüyen organik maddeden yapılmasın. Hepimiz aynı pürenin parçasıyız. Uzay maymunu devam ediyor. Kültürümüz hepimizi aynı yaptı. Artık kimse gerçek anlamda beyaz ya da siyah, zengin ya da yoksul değil. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Teker teker hiçbirimiz hiçbir şey değiliz. Sandviçimi hazırlamak üzere içeri girdiğimde uzay maymunu susuyor. Bütün uzay maymunları sanki içeride benden başka kimse yokmuş gibi sessizce oturuyor. Bana aldırmayın diyorum. Daha önce okudum onu. O yazıyı bilgisayara ben geçirdim. Hatta patronum bile okumuştur büyük olasılıkla. Hepimiz koskoca bir soytarı güruhuyuz diyorum. İşinize bakın. Oyununuza devam edin. Ben sizi alıkoymayayım. Ben sandviçimi hazırlayıp bir başka vodka şişesi alarak merdivenlere yönelirken uzay maymunları bir süre daha sessizce bekliyorlar. Sonra arkamdan aynı sesi duyuyorum. Güzel ve emsalsiz bir kar tanesi değilsin. Ben Joe'nun kırık kalbiyim. Çünkü Tyler beni terk etti. Çünkü babam beni terk etti. Bir başlasam böyle hiç durmadan sayabilirim. Bazı geceler iş çıkışında bir barın ya da garajın bodrum katındaki farklı dövüş kulüplerine gidiyor ve Tyler Durden'ı gören olup olmadığını soruyorum. Gittiğim her yeni kulüpte hayatımda hiç görmediğim biri karanlığın ortasındaki o tek ışığın altında etrafı erkeklerle çevrili olarak dikiliyor ve Tyler'ın sözlerini okuyor. Dövüş kulübünün ilk kuralı dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Dövüşler başladıktan sonra kulüp liderini kenara çekiyor ve Tyler'ı görüp görmediğini soruyorum. Ben Tyler'la birlikte oturuyorum diyorum ve kendisi epeydir eve uğramadı. Oğlanın gözleri iri iri açılıyor ve soruyor. Tyler Durden'ı gerçekten tanıyor musun? Yeni gittiğim dövüş kulüplerinin çoğunda aynı şey oluyor. Evet diyorum. Tyler'la ben çok yakın arkadaşız. Sonra birden herkes benimle el sıkışmak için sıraya giriyor. Bu yeni çocuklar yanağımdaki göt deliğine ve yüzümün morarmış derisine, suratımdaki sarılı yeşilli lekelere büyülenmiş gibi bakıyor ve bana efendim diye hitap ediyorlar. Hayır efendim. Hiç görmedik efendim. Bizim tanıdığımız hiç kimse bugüne kadar Tyler Durden'ı görmedi. Arkadaşlarımızın arkadaşları Tyler Durden'la karşılaşmışlar. Biz de böylece dövüş kulübünün bu şubesini kurduk efendim. Sonra bana göz kırpıyorlar. Bizim tanıdığımız hiç kimse bugüne kadar Tyler Durden'ı görmedi efendim. Doğru mu diye soruyor hepsi. Tyler Durden gerçekten bir ordu mu kuruyor? Herkes öyle söylüyor. Tyler Durden'ın geceleri sadece bir saat uyuduğu doğru mu? Duyduğumuza göre Tyler ülkenin her yanını dolaşıp dövüş kulüpleri açıyormuş. Herkes merak ediyor. Şimdi sırada ne var? Kargaşa projesi toplantıları daha büyük bodrum katlarında yapılmaya başladı. Çünkü dövüş kulübünden mezun olanların sayısı arttıkça Bütün komiteler kundaklama, saldırı, tahribat ve yanlış bilgilendirme büyüdü. Her komitenin bir lideri var ve Tyler'ın nerede olduğunu liderler bile bilmiyor. Tyler her hafta onlara telefon ediyor. Kargaşa projesindeki herkes sırada ne olduğunu merak ediyor. Hedefimiz ne? Neyi bekliyoruz? Paper Street'te Marla ile ikimiz gece dışarı çıkıp bahçede çıplak ayak dolaşıyoruz. Her adımda burnumuza ada çayı, limon fundası ve ıtır kokusu geliyor. Etrafımızda siyah gömlekler ve siyah pantolonlar eğilip kalkıyor. Mum ışığında bitki yapraklarını kaldırıp sümüklü böcek ya da salyangoz öldürüyorlar. Neler oluyor burada? Diye soruyor Marla. Yüzeye çamur topaklarıyla birlikte saç tutamları da çıkıyor. Saç ve bok, kemik unu ve kuru kan. Bitkiler o kadar hızlı büyüyor ki uzay maymunları budamaya yetişemiyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Diye soruyor Marla. Adamlar ne diyor? Toprağın içinde parlak, altın sarısı bir şey görüyorum ve yakından bakmak için çömeliyorum. Bundan sonra ne olacağını ben de bilmiyorum, diyorum Marla'ya. Görünen o ki ikimiz de terk edildik. Göz ucuyla mumlarının üstüne eğilmiş sağa sola koşturan siyahlı uzay maymunlarını görüyorum. Toprağın içindeki parlak şey, altın dolgulu bir azı dişi. Hemen yanında gümüş alaşım dolgulu iki azı dişi daha beliriyor. Bir çene kemiği bu. Hayır diyorum. Bundan sonra ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Ve azı dişlerini, üçünü birden toprağın, saçın, bokun, kemiğin ve kanın içine iteliyorum. Marla onları görmesin diye. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Shakespeare. S H A K E S P E A R E.